Ayrım 26, sayfa 221, Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Gün dönemi çiftliği 30 kişilik büyük bir aileden oluşuyor. Çalışanların yanı sıra uluslararası düzeyde gönüllülere de ev sahipliği yapıyor. Dünyanın değişik ülkelerinden gönüllüler çiftlikte belli sürelerde çalışıyor. Kimisi 1-2 ay, kimisi 1-2 hafta. Arjantin, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve başka ülkeler. Portekiz hariç diğer ülkeler Türkiye'den damızlık, besilik, zaman zaman da kasaplık hayvan veya kırmızı et ithalatı yaptığı ülkeler. Bu ülkelerden insanlar gün dönümü çiftliğine gönüllü olarak çalışmaya geliyor. Biz ülke olarak onlardan hayvan ve et ithal ediyoruz. Oradaki insanlar gelip Türkiye'de bir çiftlikte gönüllü olarak çalışıyor. Yukarıda özetlediğimiz kentten kırsala yatırım için gidenlerin yaşadığı birçok olumsuzluğu Aysun Mehmet çifti de en başında ağır bir biçimde yaşadı. Başlangıçta koyunculuk mu, inek mi, at mı diye farklı alternatifler üzerinde duran Aysun ve Mehmet çifti ineklerle üretim yapmaya karar verdikten sonra Silivri'de süt inekçiliği işine girdi. İlk aldıkları hayvanların %70'ini zonoz hastalıklardan kaybettikten sonra ya kent yaşamına geri dönüp o eski hayatı sürdüreceklerdi ya da yeni bir sürü ile yola devam edeceklerdi. Hayvancılık, çiftçilik, toprak sevgisi biraz gazetecilik gibidir. Gazetecilikte eskilerin deyimiyle mürekkep bulaşınca bırakamıyorsunuz. Hayvancılıkta da ineğin kokusuna alışınca bırakmanız çok zor. Sökmen ailesi de ikinci yolu seçerek yeni bir sürü ile yola devam etti. Bu kez aynı hatayı yapmayacaklardı. Genetik ve ıslah konusunda uzmanlaşarak emin adımlarla ilerlemeyi sürdürdüler. İneklerinden elde ettikleri çiğ sütü üzerinde Aysun the Sütçü yazan şişelerde abone olanlara kapıya teslim hizmetiyle yeni bir yol açtılar. Tüketicinin talepleri doğrultusunda işi geliştirdiler. Bir zamanlar köyde hayvancılık yapan ama para kazanamadığı için büyük kentlere göç edenlerin ikinci, üçüncü kuşak çocukları bile sütün fabrikalarda üretilen bir içecek olduğunu veya süt üreten bir makine olduğunu zanneder. Kırsaldan o kadar büyük kopuş yaşandı ki ayağı toprağa değmeyen, sütün makineden alınmadığını, meyve ve sebzelerin nasıl ve nerede yetiştiğini bilmeyen bir kuşak var. Aysun Sökmen'in söylediği gibi ne yazık ki kırsaldan kopup şehirde market raflarında sürekli kutuda sütü görmeye alışma süreci bizleri ineğin bir süt makinesi olduğunu düşünmeye itiyor. Oysa inek doğurmuş, buzağısı için süt üreten bir kadından farksız bir canlı. Çiftlikte çalışanların yapacağı işler, sorumlulukları 5 farklı bölümden oluşuyor. Sürü bölümü. Sağım yapar, inek sağlığını takip eder, Aysun'un deyimiyle kızların yani ineklerin 7'den 70'e her kızın ruhsal fiziksel ihtiyaçlarını tespit eder. Amaç ineklerin uzun yaşayarak mutlu bir ömür geçirmelerini sağlamak, buzağı kaybını önlemek, her yıl bir yavru verecek jinekolojik sağlık için gerekenleri yapmak. İneklerle konuşan insanlar burada çalışır. Toprak bölümü. Yem yapar, kiralanan tarlalarda gübre sulama ve bütüncül yönetimi icra eder. Hasat yapar, yem kırar, kamyon indirir. Traktör ve ekipmanlarla çalışan Herkül gibi insanların olduğu bölümdür. Toprakla konuşan insanlar burada çalışır. Satış bölümü. Satışa hazırlık ve lojistik olarak ikiye ayrılıyor. Satışa hazırlık süt şişelerini tek tek etiketleyen şişelere dolduran, süt dışında komşularının ürünleriyle birlikte gelen tüm siparişi sevkiyata hazır hale getiren bölümdür. Her bir şişe süte dua eden insanlar burada çalışır. Lojistikte ise üye olmak isteyenlere bilgi veren, üyelerin siparişlerini alan ve kapılarına kadar götüren, günde 300 adrese gitmek için İstanbul trafiği ve dinamikleriyle mücadele eden güvenlikçilerdir. Zabıtaya, polise hesap verip tahsilatları toparlayan becerikli insanlardır. Teknik bölüm. Çiftlikte neredeyse her 3 günde bir elektrik kesintisiyle uğraşan, su tesisatından bütüncül çitlerin kurulumuna, kaynaktan beton dökmeye, boyaya kadar akla gelebilecek her türlü teknik altyapıya bu bölüm bakar. Sabah 5'te savunmahanede arıza varsa gelip yapan, eksi 20 derecede elektrik direğine çıkıp sigorta değiştiren, yalaklarda su yoksa hidroforu tamir edip ineklerin konforu için sahne arkasında çalışan güzel insanlar buradadır. Muhasebe dediğimiz şey elbette para yönetimine dair birçok bürokratik kayıt içerse de bu bölüm umut ve inançların, endişe ve korkuların, emeğe hakkını vermek için didinenlerin çalıştığı bölümdür. Satın almadan kargo takibine, finansmandan personele, ilçe tarımdan damızlık birliğine, yüzlerce Excel sayfasını açıp kapatan, her bir yıl sonunda seneye daha iyi olacak dualarında yaşayan, gün dönümünü kendi yağıyla kavuran, ayaklarını yorganına göre uzatma çabasında olan insanlar burada ter akıtırlar. Sökmen ailesi ve birlikte çalıştığı ekip sadece hayvancılık yapmıyor, doğa ile uyumlu bir üretim felsefesini de uygulamaya çalışıyor. Çiftlikteki sürüdeki inekler, ırk seçimi, onların yiyeceğinin üretilmesi, doğa ile uyumlu bir yaşam felsefesini yansıtıyor. Aysun Sökmen bunu şu sözlerle anlatıyor. Çiftlikteki sürü Holstein, Simmental ve Holstein çarpı Simmental çarpı Norveç kırmızısı melezlerinden oluşuyor. Irk önemli mi? Tek tip bir sürüyü de, tek tip bir hayatı da desteklemiyoruz. Çeşitlilik ekosistemi de bizi de besliyor. Dayanıklılık ve lezzet katıyor. Hayata tutunan, iştahı yüksek, birlikte keyif yaşayabileceğimiz canlar peşindeyiz sanırım. Bu anlamda genetik ve ıslah, okuyup takip ettiğimiz, çevreyle uyumlu, bize uygununa ulaşmaya çalıştığımız bir konu. Gün dönümü çiftliğini farklı kılan özelliklerinden birisi işe başlarken ilk günden itibaren hayvan refahını, çalışanların refahını, mutluluğunu üst düzeyde tutarak elde edilen sütün de temiz olmasını sağlamak. Çiftlikteki süt, zoonoz hastalıklardan arilik sertifikası almış ineklerden elde ediliyor. İneklere GDO yani genetiği değiştirilmiş organizma içeren yemler verilmiyor. GDO'suz besleniyor. Gün dönümü çiftliğinde yapılan hayvancılık sıradan değil, birçok yönüyle örnek alınacak farklı bir yapısı var. Ayrıca ürettiği sütü işlemeden çiğ olarak pazarlayan, tüketicileri iş modeline entegre eden bir model. Türkiye'nin tarım kültürünü, zenginliğini yansıtan, üretici-tüketici bütünleşmesini sağlayan bu örnek işletmeyi daha yakından tanımak için Aysun Sökmen ile kapsamlı bir söyleşi yaptık. Hayvancılık kolay iş değil. Sadece İstanbul'un trafiğinden, gürültüsünden kaçmak için yapılacak bir iş hiç değil. Siz bu işi büyük bir tutkuyla yapıyorsunuz. Başlangıçtaki hayallerinizi, hedeflerinizi, yaşadığınız zorlukları anlatabilir misiniz? İşimi tutkuyla yapıyor olduğum doğru. Yaşamı ve insanları seviyorum. Samimiyet değerim gereği ne yaparsam tutkuyla oluyor. Hayatım boyunca girdiğim ilişkilerimde ve yaptığım işlerde tüm yüreğimi koyarak orada olmayı seçmekteyim. Her şeyinizle giriştiğinizde hem rahat uyuyorsunuz hem de tüm becerilerinizi ortaya koyduğunuzdan sonuçla ilgili keşkeniz olmuyor. Tekstil sanayicisi göçmen bir ailenin üçüncü nesliyim. Geçmişimizde hayvancılık yapan yok. Başlangıç hayalim ailemin tekstil sektöründe uzak doğuya kaptırmakta olduğu işimizi, varlığımızı gelecek nesillere taşımaktı. Tarım ve hayvancılık sektörü ise devletin teşvikler verdiği, özendirdiği, finansal açıdan cazibesi varmış gibi gözüken bir sektördü. Gerçi sonraları bunun 5-10 yılda bir sahnelenen, yatırımcıların sürekli battığı, temel aktörlerin para kazandığı ve ülke tarımının gelişmediği kötü bir oyun olduğunu gördüm. Eşim Mehmet'in sanatçı kişiliğindeki disiplini ve canlılara dair merakı da onunla birlikte kırsalda hem çalışmayı hem de aile olmayı mümkün kıldı. Bitkisel ve hayvansal üretim ailece yapılacak bir iş bence. Başlangıçta zorluklar temelde finansal çünkü özellikle işi bilmiyorsanız öğrenmenin maddi manevi bedeli çok yüksek. İşi bilseniz dahi tarım ve hayvancılık yaşayan bir üretim olduğu için ekonomik dalgalanmalar kadar ekolojik ve sosyal dalgalanmalar da sizi çok etkiliyor. Kontrolünüz kesinlikle yok. Dolayısıyla kazancınızı 5-10 yıllık dilimlerde değerlendirmek üzere yola çıkmalısınız. ne kadar sermayeniz olduğuyla değil, ne kadar sabırlı ve zamanda gözlem kasınızı geliştirebildiğinizle ilgili. Hem hafızanız kuvvetli olmalı hem de duyularınız. Çünkü takvimler bile ekonomik dünya ile aynı çalışmıyor kırsalda. Ekonomik dünyada mali yıl 1 Ocak'ta başlayıp 31 Aralık'ta bitiyor mesela. Ama kırsaldaki eski yıl stokların tükenmesi de bitiyor. Yeni yıl otların filizlenmesi de cemrelerle başlıyor. Eğer tahıl üreticisi iseniz Temmuz sizin yılbaşı, yıl sonu gününüz. Hayvancılık yapıyorsanız Nisan'da artık her yer yavaştan ot dolu. Eski stokların sayılıp yeni kararların alınma zamanı. Nisan sizin yılbaşınız. Yaşadığım zorluklar döngüleri anladıkça bir bir hafiflediler anlayacağınız. Türkiye'de hayvancılık yapan büyük, küçük, orta on binlerce üretici işletme var. Siz farklı bir hayvancılık yapıyorsunuz. Hem üretim hem de pazarlama açısından. Bu farkı nasıl yarattınız? Sizi diğerlerinden farklı kılan ana unsurlar nelerdir? Zorlukları ve avantajları nelerdir? Ülkemizde çeşitli ölçeklerde oldukça çok üretici var. Bizim farkımız seçeneksizlikten doğdu sanıyorum. Bizim için şehre geri dönmek seçenekler arasında yoktu. Başarmanın yolunu bulmak yoksa da tasarlamak zorunda hissettik kendimizi. Bitkisel ve hayvansal üretimin canı sermaye değil, zaman. İdare eder şeklinde dahi zamanın geçmesine kanaat edebilmeniz lazım. Bir şehirli olarak çok kibirle her şeyi kontrol edebilirim kafasıyla geliyorsunuz ne yazık ki. Parasını verir alırım, parasını verir yaptırırım, kırsalda işlemiyor. Burada gereken altyapı zamanla oluşturabileceğiniz parametreleri içeriyor. Mükemmeliyetçiliğe, kontrol ederimciliğe yer yok. Esnemek ve kanaat etmeye dair ruhani bir yolculuktan geçmeniz lazım. Bu nedenle babadan dededen toprağı olanlara gıpta ediyorum. Onların en büyük sermayeleri aslında bu zamanın kazanılmışlığı. Sanırım biz kendimizdeki bu eksiğin aileden hayvancı olmadığımızı, ne demek olduğunu anladığımızda bir kabulden geçtik. Hem hayalimizdeki müessese için sadece paranın değil, zamanın da gerekli olduğunu anladık. Hem de kendi becerilerimizle bu zamanı nasıl kazanırız diye baktık konuya. Benim pazarlama satış anlamında kapı kapı süt satma fikrim de buradan çıktı zaten. Mehmet üretime araştırma geliştirmeye ağırlık verdi. Ona sermaye bulmam ve zaman kazandırmam gerekiyordu. Ben de tüketiciyi üretimin hikayesine ortak ettiğim bir model kurguladım. Bizi diğerlerinden farklı kılan hata yaptığında bunu dinlemeye ve kabule hazır mütevazı bir yapımız olmasıydı. Eğer bir şikayeti kabul edebiliyorsanız, kendi kusurlarınızı da kabul edebilen bir yapınız var demektir. Mükemmeli kendinden ve etrafından beklemek çok stres yaratan toksik bir hal. Kabulde ise tüm kusurlarıyla kendini kabul edebilmiş bir kişi, tüm canlıları koşulsuz kabul edebiliyor, sevebiliyor. Zaten bence koşulsuz, yaradandan ötürü haldeki sevgi de kapıları açıyor. İşimizin zorluğu, gerçek olamayacak kadar iyi ve huzur dolu bir ortam, ürün yaratıyorsunuz. Bunun altında bir şeyler arayanlar, sorgulayanlar, bizi kullanarak, kötüleyerek kendini konumlamak isteyenler oluyor. İster ekipte, ister üyeler arasında bölünmek çok zor. Ülkemiz de bu bölünmüşlüğün zorluğunu yaşıyor. Adeta bir salgın hastalık gibi. Halbuki birlik, beraberlik olsa zorluk filan yok. Avantajı ise aza kanaat ettiğiniz sürece süreklilik yakalıyorsunuz. Süreklilik de size ihtiyacınız olan zamanı kazandırıyor. Zaman kazanmaktan kastım bir ineğin bir yıl daha yaşaması, bir fidanın bir yül daha büyümesi, gülün, yaseminin, sümbülün yerini sevmesi, siz bereketli kıldığınız için daha fazla kuş çeşidinin sizin ortamınıza gelmeye başlaması, bir üyenin sizin sütünüzün kalitesini başka bir yerde bulamayacağını düşündüğü için alışverişe devam etmesi. Bunlar bir sonraki baharda parayla satın alamayacağınız ekonomik, sosyal ve ekolojik yapıyı mümkün kılıyor. Bu bollukla devam etmemiz için gerekli inanç, sinir sistemimizi destekliyor. Sanırım en büyük avantajı bu. Devam edebilme motivasyonu ve süreklilik. Hayvancılık sektörü üreticileri en çok şikayet eden, en çok ağlayan kesim olarak görülüyor. Sektöre yeni girenler, tamamen bırakanlar, çok farklı bir yapı var. Siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz, siz de benzer sorunlarla karşı karşıyasınız. Ama ben sizin şikayetçi olduğunuzu pek görmüyorum. Siz sorunları nasıl çözüyorsunuz? Sizin yaptığınız ama diğerlerinin yapmadığı neler var? Bu soru için size çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben TÜSEDAD'ın, yani Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği kurucu başkanıyım. Ne yazık ki gerek kadın oluşum, burada kadın oluşumdan bahsetmemin sebebi bir ayrımcılığa maruz kalmam değil. Daima erkek üstün grupların hayvancılıkta STK'ları elinde tutuyor olması. Gerekse de ağlayanlara tahammül edemeyişim nedeniyle artık yönetimde görev almayı seçmiyorum. Sanırım ülkemizdeki erkekler çocukken hep ağlayarak annelerinden imtiyaz elde etmişler. Büyüdüklerinde de aynı reçeteyi uygulamak istemekteler. Ah bizim şefkatli analarımız, şu oğlanları ağlatmamayı öğrenmeliler belki de. Haklısınız, ben şikayetçi değilim. Hayat felsefem memnun olmadığım ortamı güzelleştirmeyi ya da oradan ayrılmayı gerektirir. Bir duruma dair şikayet etmek doğacak çözümleri yok ediyor. Elbette zaman zaman yaratıcı gerginlik dediğimiz sorunların konuşulmasına, gündeme taşınmasına, öfkeye yer var. Ama ağlayış bir basma kalıp hal aldıysa buna çözüm oradan ayrılmak. Ben sorunlarımı onlarla yüzleşerek, kabul ederek, sorunlarımın kökenini anlamaya çalışarak çözmeye başlıyorum. Bir konuya eğilerek, odaklanarak çare yaratmak daima yaratıcılığı tetikliyor. Ülkemizde hayvancılık sorunsalının temelindeki sorun bizi köylülük üzerinden cezalandırıp ezen kapitalist sistem ve buna teşvikleriyle suni yön veren devlet sistemleridir. 2000 yılından beri hep aynı döngüyü üzülerek izliyoruz. Eminim 2000 öncesi de vardı, devam da edecek. Reçete şöyle: 1. Cazip teşvik çıkart. 2. Sermayesi olanlara yatırım yaptır. 3. İnşaat, damızlık, traktör, ekipman ve benzeri işler yapan firmalar kazansın. 4. Sürece katılan üreticiler arz talep dengesinde ihraca şansı olmayan, iç piyasada da gelebileceği yeri belli üretime katkı yapsınlar. 5. Arz artsın, fiyat düşsün. Düşmüyorsa üretici ithalat ile cezalandırılsın. 6. İflaslar başlasın, inekler kesilsin. 7. Madde 1'e geri dön ve zinciri tekrarla. Bu döngüyü ve döngünün aktörlerini tanıdıkça ne zaman elinizden hayvan çıkartmak avantajlı, ne zaman beklemelisiniz öğreniliyor. Ne zaman kaba yemde açık olacak, fiyatlar yükselecek, ne zaman düşük seyredecek, bulutsuz bir yaz günü kadar berrak görüşünüz oluyor. Üzerine bir de Türk halkının genel tüketim alışkanlıkları var. Tatillerdi, gelenek göreneklerdi, biraz gözlemlerseniz arz talep hareketlerini kestirebiliyorsunuz. Geriye mevsim anomalilerinin, beklenmedik şoklarına göğüs germek kalıyor. Bizim yapıp diğerlerinin yapmadığı bir başka konu da sanırım çeviklik. Şimdilerde herkes eğitimler alıyor bunun için. Biz daima tüketicimizin taleplerini duymaya ve ideallerimize uyduğu sürece bunları ekipçe ve daima gerçekleştirmeye çalıştık. Neticede yaşamımıza ya da ölmemize karar verecek gerçek kişi müşterilerimizdir. Beklentiler karşısında dönüşmek kurumumuzun kültürü gereğindir. Soru: devasa tesisler, Ar-Ge, teknoloji, reklam, tanıtım gibi araçları kullanmadınız ama siz sütte marka oldunuz. Bunu nasıl başardınız? Tüketicilerle olan bağınızı, ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? Yanıt: sütte marka olduysak ne mutlu bize. Benim için marka en az 3 nesil taşınmayı gerektirir. Bir marka kişilerden bağımsız bir kurum kültürü haline geldiyse, sürekliliği sağlanabilmekteyse başarılıdır. Ben de başardığımızı hissedebilmek için bunun olmasına koşulluyum sanırım. Bizim sermayemiz sabrımız ve samimiyetimizdir ve bu samimiyet sadece müşterilerimize değil, elemanlarımıza da, ineklerimize de, tedarikçilerimize de, toprağımıza da samimi olmak demektir. Hep aynı örneği veririm. Çiğ süt bir vücut sıvısı, kan gibi, idrar gibi. yani çiğ süt standartları olan bir endüstri ürünü değil. Bilakis her gün ineğin yediğine, içtiğine, moraline, jinekolojik döngünün neresinde olduğuna bağlı olarak değişen bir şifa. Evet, aslında çiğ süt bir şifa. Onu ineklerinin sağlığıyla, yedikleriyle, onlara hizmet eden insanların refahlarıyla, sağım hijyeniyle, kuru maddesiyle, kapıya kadar götürdüğünüzde şişeyi yere koymayan, saygı ve hürmet dolu tavrınızla sahiplendiğinizde, aynı sahiplenmeyi üyeleriniz, yani süt sattığı tüketici de gösteriyor. Üyelerime çok bağlıyım. Son zamanlarda iletişim kanalları çeşitlendi. Eskisi gibi onlara erişememekten üzünlüyüm ama araştırıyorum, elbet çözeceğim bunu da. Üyelerimin kitlesel fonlamayla borç vermeleri sayesinde iki defa toprak almak nasip oldu. Samimi, şeffaf ve çalışkan bir üreticiye tüketici daima sahip çıkıyor. Bir de doğru zamanda doğru yerde olma durumu var. Biz yüreğimizin sesini dinleyerek yürümeye başladığımız bu yolda yoğurt mayalayan halkımızın güzel gelenek ve göreneklerine sahip çıktığımızda, sokak sütçülerinin hor görüldüğü, paketli gıdanın alkışlandığı bir dönemdi. Sosyal medya yoktu. Çiğ süte bağlı kapitalist sistemin dayattığı plastik gıdaya kanmayan, gerçek gıda savunucuları için çölde bir vaha gibiydik. O dönem değerli Defne Kor Yürek liderliğinde fikir sahibi damaklar, Slow Food Convivium'unu da kuran ekipte olmamız bizi hem yeni bir tüketici olma bilinci üzerinden eğitti, hem bu bilinç üzerinden hayvancılığımızı dönüştürmemiz gerekliliğinin temelleri atıldı. Hem de doğru tüketiciyle buluşmamızı sağladı. Bugün üyelerimizin yarısına yakını o dönemden gelen ve hala bizimle devam eden güzel insanlardır. 26. ayrımın sonu. Sayfa 229.